Bugün sizi farklı bir bölüme götürmek istedim. Mezmurlar kitabına götürmek istedim. Biliyorsunuz Mezmurlar kitabı dediğimiz zaman akla gelen ilk şey nedir sevgili kardeşler? Mezmurlar kitabı deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? İncil'in ortası. Pratik olaraktan doğru söylüyorsun. 37.1 Rab'be güven, değil mi? Yolunu Rab'be bırak, ona güven, o gerekeni yapacaktır diyor, değil mi? Çok sevdiğim bir mezmurdur. Ama ben bugün sizi belki bir gün 37. mezmura da götürürüm ama bugün sizi 6. mezmura götürmek istiyorum. Ve normalde ben mezmurlar düşündüğüm zaman aklıma gelen önde olan düşünce şu, bizi iman hayatında çok pratik yönden bizi destekleyen, daha çok ayakta böyle dik durmamızı sağlayan, teşvik edici sözlerle bizi donatan bir parça, bir kesim, mezmurlar kesimi. Ve genelde bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde içine düştüğümüz durumlar karşısında nasıl yapmamız, ne yapmamız konusunda bizi uyarıyor. Yeri geldiğinde teşvik ediyor ama yeri geldiğinde de bol bol uyarıyor. Bizlerin daha iyi bir noktaya, daha doğru bir noktaya gelmemiz için bizleri teşvik ediyor değerli kardeşler. Onun için bu 6. mezmuru bu hafta içerisinde okurken yine oradaki bazı sözler beni çok teşvik ettiği için düşündüm, oturdum. 3 gün içerisinde bu kesimi size hazırlamayı uygun gördüm. Şimdi biliyorsunuz 6. mezmur isim olaraktan Davut'un mezmuru olduğu, yani kimin tarafından yazıldığı, kimin tarafından kaleme alındığı belli olmuş olsa da dönem olaraktan ne zaman kaleme alındığı bize burada pek açıklanmıyor. Ama şunu çok net bir şekilde mezmuru okuduğumuz zaman söylememiz gayet mümkün. Davut bu mezmuru kaleme alırken çok sıkıntılı, çok sancılı bir süreçten geçtiği kesin. Yani Davut'un gerçekten de sorunlarının diz boyu olduğunu bize gösteriyor. Ben iki şeyi olasılık olaraktan düşünüyorum. Bu mezmuru aldığı dönem büyük bir olasılıkla Davut'un yaşlı olduğu dönemdi. Yani yaşlandığında hastalanmıştı, bedenen güçten yoksun düşmüştü ve dolayısıyla kraldı, değil mi? Ve görevini, sorumluluğunu hastalığından dolayı, yaşlılığından dolayı yerine getirmesi pek mümkün hale gelmemişti. O açıdan ne yaptı? Onun bir oğlu vardı, değil mi? Abşalom. Abşalom ne yaptı? İsyan bayrağını çekti. Davut'un tahtına göz dikti. Babasının tahtına göz dikti ve tahta geçmek için elinden ne gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisine girdi Abşalom. Belki onun bu davranışı bir baba olaraktan Davut'u çok sıkıntıya sokmuş olabilir. Ya da ne bileyim o dönemde yine etrafında onu saran birçok düşman vardı ve düşmanlar belki onu köşeye sıkıştırmış olabilir. Yani köşeye sıkıştığı bir dönemde kendi eksikliğini, yanlışlığını gördüğü bir dönemde de bu mezmuru kaleme almış olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntılı süreç içerisinde ilerlerken Davut ne yapıyor? Rabbin merhametine sığınaraktan içten gelen ifadelerle ne yapıyor? Rabbine haykırıyor ve merhamet diliyor. 4. ayette ifade ettiği gibi gel ya Rab diyor, gel kurtar beni. Hangimiz böyle söylemedik ki içinde bulunduğumuz sıkıntılarla yüz yüzeyken? Yardım et diyor, yardım et sevginden dolayı. Şimdi bu 6. mezmura baktığımız zaman pişmanlığı dile getiren mezmurdur. Şimdi pişmanlık deyince aklıma Mezmurlar kitabını bir bütün olarak düşündüğüm zaman buna benzer, yani 6. mezmura benzer pişmanlığı dile getiren toplam 7 mezmur olduğunu biz görebiliyoruz kutsal kitaba baktığımız zaman. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz 6. mezmurdur. Diğeri ise 32, 38, 51, 102, 130 ve 143. mezmurlar. Tüm bu mezmurlar günahlarımızı saklamayıp açık bir şekilde Günahlarımızı kamufle etmeden, açık bir şekilde her durumda ve her koşulda Rabbimizin önüne getirmemize yardımcı olan ve aynı zamanda da bu davranışın, yani Rabbin önüne sorunlarımızı getirme yaklaşımının ne kadar doğru, ne kadar gerekli olduğunu açıklayan mezmurlardır. Bu pişmanlık adı altında sıralamakta olduğum bu mezmurlar sevgili kardeşler. Şimdi Davut ne yapıyor? Bu içinde bulunduğu sıkıntılarda yol alırken iman aracılığıyla bu sıkıntıları nasıl aştığını basamak basamak bizim önümüze koyuyor. Yani o sıkıntıları nasıl aşabiliriz'i burada bu mezmur aracılığıyla bir şekilde bize açıklamış oluyor, önümüze koymuş oluyor. Şimdi ilk, yani özet olaraktan düşünecek olursak eğer, bu 10 ayetten oluşan, ki Almanca'ya göre 11 ayet olarak geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de Davut'un mezmuru olarak ifade ediyor ya, başlangıçta diyor ki Davut'un mezmurudur. Onu Almanlar ayet olarak bir diyorlar. Ona da bir numarasını koyuyorlar. Dolayısıyla bizim bir olarak olan ayet orada Almanca'da ikinci ayet olaraktan geçiyor maalesef. Onun için bu ilk üç ayete baktığımız zaman terbiye edilmiş olmanın getirdiği acı dile getiriliyor. Yani biliyorsunuz terbiye edilmek kolay bir şey değil, değil mi? Annemizi babamızı düşünelim. Onlar da bizi bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar. Doğru mu? Terbiye ederken terbiye edilmek pek hoşumuza gitmez. Doğru mu? Tabii ki Davut da bunu bir şekilde biliyordu ama buna rağmen terbiye edilmenin de gerekli olduğunu çok iyi bilen bir kişiydi Davut. Onun için bu ilk üç ayette bunu görürken diğer ikinci kısımda Tanrı tarafından terk edildiğini düşünüyor Davut ikinci kısımda, yani üçten sonraki ayetlere baktığımız zaman ve o terk edilmiş olmanın getirdiği bir gerginlik var. Bir gerginlik yaşıyor Davut. Gerginlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Sonrasında da çok harika bir sonuçla karşılaşıyoruz. Acının harika bir şekilde sevince nasıl dönüştüğüne tanık oluyoruz. Anlayabildiniz mi? Üç noktada bakabilirsek eğer, ilk üç ayette değerli kardeşler terbiye edilmenin vermiş olduğu acı karşımıza çıkıyor. Arkasından ikinci kısımda terk edildiğini düşünmüş olduğu için bir gerginlik içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Ve üçüncü olarak da acının sevince nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Demek ki burada Davut gerçekten mezmurun sonunda büyük bir sevince ulaştığını görebiliyoruz değerli kardeşler. Şimdi bu mezmur, altıncı mezmur karanlık geceyi ifade etmiş olduğu için birçok yorumcu bu mezmura verdiği başlık şu: karanlık gece başlığını vermişler altıncı mezmura. Karanlık gece adını vermişler. Demek ki Davut ne yapıyor? Çevresine bakıyor. Çevresi bir şekilde düşmanlarıyla dolu, kötülüklerle dolu, çirkinliklerle dolu. Ama sonrasında da o kötülüklere, çirkinliklere bakarken bir anda kendisine bakma gereği duyuyor. Kendisine baktığında, yüreğine baktığında ne görüyor? Görüyor ki kendisi de doğru bir noktada değil. Yani sadece çevresindeki insanlar kötülük yapıyor, çevresindeki insanlar kötü bir çizgide kalarak yaşamlarını sürdürüyor. Sadece bu değil ama kendisine baktığı zaman da doğru bir noktada olmadığını net bir şekilde görüyor. Yani yüreğinin bozuk oluşu ne yapıyor Davut'u? Bir şekilde tövbeye yöneltiyor. Onun için Hatice'ye söyledim. Aslında tövbeye, bu ilahi söylediğimiz tövbe günü, sevinç günü ilahisi aslında bu altıncı mezmura çok iyi bir şekilde uyan bir kesim. Onun için belki altıncı mezmuru açtık herhalde. Ve bu altıncı mezmurun ilk 10 ayetini okumaya çalışalım. Ne diyor? Ya Rab diyor, Öfkeyle azarlama beni. Gazapla yola geçirme. Lütfet bana. Merhamet et. Ya Rab. Bitkinim. Şifa ver bana. Ya Rab, kemiklerim sızlıyor. Acının, ıstırabın getirdiği sonucu görebiliyor musunuz? Kemiklerim sızlıyor. Günahın getirdiği sonuç bu. Çok acı çekiyorum. Ah ya Rab diyor. Ah. Ne zamana dek sürecek bu? Gel ya Rab. Kurtar beni. Yardım et sevginden dolayı diyor. Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz. Kim şükür sunar sana ölüler diyarından? İnliğe inliğe bittim. Döşeğim su içinde. Bütün gece ağlamaktan, yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan. Kederden gözlerimin feri sönüyor. Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden. Ey kötülük yapanlar, uzak durun benden. Çünkü Rab ağlayışımı işitti. Yalvarışımı duydu ve duamı kabul etti. Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak, ansızın geri dönecekler diyor utanç içinde. Burada harika olan nedir sevgili kardeşler? Davut kesinlikle burada baktığımız zaman İlk üç ayete özellikle odaklanırsak eğer, terbiye edilmiş olmanın acı dile getiriliyor demiştim. Değil mi? Bir acılık, acı çektiği kesin Davut'un. Ve acı çektiği her ne kadar çok net bir şekilde anlaşılıyor olsa da, yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı aslında kıvrandığını ben görebiliyorum, hissedebiliyorum. Yani Davut bir şekilde acıdan dolayı kıvranıyor. Hani sen bazen böyle acı geldiğinde iklim büklüm oluyorsun ya Hatice. O da sanki burada acıdan dolayı kıvrandığına tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ve ikinci ve üçüncü ayette yer almış olan kemiklerim sızlıyor, çok acı çekiyorum ifadesi karşısında. Bunu net bir şekilde söylememiz mümkün. Burada biliyorsunuz Davut'un yaptığı yanlışlıklar bize sıralanmıyor değerli kardeşler. Ama geçmiş yaşamında yapmış olduğu bir takım yanlışlıklar, eminim ki anımsadığı, aklına geldiği bir takım yanlışlıklar, onu o yanlışlıklardan dolayı kıvranmış olduğu kesin. Örneğin Betşeba'yla zina etti Davut. Değil mi? Kocasında ne yaptı? Ön saflara gönderdi, kadın ona kalsın diye ölümünü sağladı. Kim yaptı bunu? Davut. Hani inanmak bile mümkün değil. 51. mezmur bunu en güzel bir şekilde bize açıklıyor. En güzel örnektir değerli kardeşler. Onun için 51. mezmurun ilk iki ayetinde diyor ki, ey Tanrı diyor, sil isyanlarımı diyor. Bakın 51. mezmurun ilk iki ayetinde, sil isyanlarımı, tümüyle yıka beni suçundan. Arıt beni günahımdan diyor. Demek ki ben diyorum ki bu mezmur Tanrı esiniyle kaleme alınırken mutlaka ve mutlaka birkaç gözyaşı mutlaka döküldü. Yani Davut bu mezmuru bence gözyaşlarıyla kaleme aldığını düşünüyorum değerli kardeşler. Tabii ki kişi günahını görüp de günahını kabul ettiğinde ne yapar? Genelde getirmiş olduğu acıdan dolayı gözyaşı döker. Doğru mu? Hangimiz yaşamadık böyle bir durum? Yani düştüğümüz günahtan dolayı ya da yaşadığımız Rabbin gözünde hoş olmayan bir nedenden dolayı acı duyduk ve acı bizim gözyaşlarımızın akmasına mutlaka ve mutlaka bunu yaşamışızdır. Demek ki acılar, suçluluk hissinden dolayı acı duyan kişi mutlaka gözyaşı döküyor. 6. mezmurda bence yaşanan tam bu değerli kardeşler. Ve Davut yaptığının Tanrı gözünde doğru olmadığını ne yapıyor? Görüyor ve kabul ediyor. Bence burada kayda değer önde olması gereken nokta bu. Önce günahımızı görmemiz gerekiyor. Gördükten sonra da günahımızı kabul etmemiz gerekiyor. Ve Davut burada görüyor ama görme noktasında kalmıyor. Aynı zamanda da ne yapıyor? O günah onu tövbeye yöneltiyor. Bu çok harika. Eğer günahı görüp kabul ettikten sonra eğer o günah bizi Rabbe yöneltmiyorsa gerçek anlamda günahımızın ayırdına varmış değiliz değerli kardeşler. Demek ki günah ne yapması lazım? Bizi Rab Tanrı'ya yöneltmesi gerekiyor. Bunu neden yapıyor Davut? Bunu hepimiz biliyoruz. Davut da bunu çok iyi biliyordu. Tanrı günahtan hoşlanmaz. Doğru mu? Davut da günahın Tanrı'nın gözünde hoş olmadığını biliyordu. Yani onu aslında Tanrı'ya yönelten önde olan faktör Tanrı'nın günaha sırtını çevirmiş olmasıdır. Yani günahı görmezlikten gelmeyip ama günahtan tiksinmiş olduğunu bize net bir şekilde açıklamaktadır sevgili kardeşler. İşte bu yüzden ikinci ayette ne diyor? Lütfet bana, acı bana ya Rab, bitkinim, şifa ver bana ya Rab, kemiklerim sızlıyor. Demek ki bu sözlerle Rabbine sığındığını net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Demek ki bu sözlere baktığımız zaman şifa ver bana, ya Rab kemiklerim sızlıyor ifadesi aynı zamanda da bize neyi gösteriyor? Rab Tanrı'nın insafsız bir Tanrı olmadığını, acımasız bir Tanrı olmadığını. Bakın eğer Tanrı acımasız bir Tanrı olmuş olsaydı, yani insafsız bir Tanrı olmuş olsaydı, Davut gider de Tanrı'ya lütfet bana ya Rab, acı bana, yardım et sözünü kullanabilir miydi? Kullanamazdı. Eğer insafsız bir Tanrı olmuş olsaydı. Demek ki Davut çok iyi biliyordu. Tanrı onun dualarını işitecek. Acıyan bir Tanrı, merhamet eden bir Tanrı. Ve o sevinçle, içtenlikle babasına yaklaşıyor değerli kardeşler. Evet, lütfet bana derken, yani acı bana derken neyi kastediyor? Yani bir şekilde şunu söylemeye çalışıyor. Yani beni cezalandırma ya Rab. Yani lütfet bana derken cezalandırılmak istemediğini görüyoruz burada. Hangimiz cezalandırmak ister ki değil mi? Ama öbür taraftan da değerli kardeşler terbiye edilmek gerektiğini de biliyor Davut. Onun için çok net bir şekilde Rabbin onun hayatında harekete geçmesine izin veriyor. İşlemesine izin veriyor. Terbiye edilmeye izin veriyor değerli kardeşler. Ve bizim Hikmetli Süleyman, bakın bunu çok güzel bir şekilde destekliyor. Süleyman'ın özdeyişleri, eski dilde meselleri 13. bölümde, 24. ayette. Çok net bir şekilde bakın ne diyor değerli kardeşler. Seven baba, özenle terbiye eder. Kim terbiye eder? Seven baba, seven anne, doğru mu? Sevgi olmasa terbiye etmek mümkün mü? Bir anne baba evladını niçin terbiye eder? Ona acı vermek için mi? Ona acı çektirmek için mi? Bakın anne babasınız çoğusunuz. Anne babalarsınız çoğunuz. Doğru mu? Düşünün çocuklarınızı eğitirken, azarlarken. Evet, yani anne baba niçin evladını eğitir? Sevgisinden dolayı. Yani çok sevdiği için evladını eğitir. Tanrı'nın da burada gerçekten acımasız Tanrı olmadığını, Davut'a amacının Davut'a acı vermek değil, onu üzmek değil, onu teselli edip tekrar ayağa kaldırmaktı. Tek amacı bu. Onun için Davut'un da buna hazır olması gerçekten de harika bir şey olduğunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Onun için böyle bir duruma sorsam size hiç düştüğünüz oldu mu? Hiç böyle bir duruma düştüğünüz oldu mu? Bir nedenden dolayı kendinizi Tanrı'nın önünde suçlu hissediyorsunuz. Yaptığının yanlışlığını görüyorsun. Hiç oldu mu böyle bir şey? İman hayatınıza baktığınızda Çok. O çokun yanına bir çok daha koy benim için. O kadar çok oldu ki. Ama gördüğümüz oranda, kabul ettiğimiz oranda o görme bizi Rab Tanrı'ya yöneltti mi? Bakın size küçük bir örnek vermek istiyorum. Arabanızla yol alıyorsunuz. Doğru mu? Arabanızla yol alırken bir gösterge tablosu var arabanın direksiyonun hemen üstünde. Doğru mu? Ve gösterge tablosunun üstünde zaman zaman yol alırken, biz bazen uzak yollara gidiyoruz, böyle uyarıcı bir ışık vardır. Yanıp söner böyle. Doğru mu? Bu uyarıcı ışık nedir? Arabada bir keleklik var, bir terslik var, bir yanlışlık var. Çek kenara, bak, düzelt. Yani önümüzde dikilen iki şık var. Ya o uyarı ışığını kayle alıyoruz, öneme alıyoruz, önemsiyoruz. Kenarı çekiyoruz. Ne ise sorun, onu gidermeye çalışıyoruz. İkinci şık nedir? Adam sen de diyoruz. İnceldiği yerden kopsun diyoruz. Şimdi zamanım yok diyoruz. Sonra yaparım diyoruz. Bir 5 kilometre daha gideyim. Bir 50 kilometre daha gideyim diyoruz. Şu benzinciye kadar daha gideyim diyoruz. Benim bazen eşime söylediğim gibi hanım yanımda oturuyor. Diyor ki canım diyor mola verir misin? Diyorum ya bir park yeri daha olsun. Bir park. Bir parkta kadıncağızı 3-4 park atlatıyorum böyle. Yani yüzü burada. Ne kadar çok yaklaşırsak o kadar iyidir. Ama sonunda ne oluyor? O eminim ki ya belinde rahatsız, belinde bir şey hissediyor. Ona ihtiyaç diyor değil mi? Şimdi ben eğer onu bir dikkate almayıp böyle devam ettiğim zaman ne oluyor? Daha bir duruma gelmiyor. Tamam yine durunca seviniyor zavallım ama çok daha zor bir şekilde. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Uyarı levhası yanıp sönüyor. Ben uyarıya rağmen devam edersem o zaman kusura bakmayın ileride olacak olan soruna da katlanmam gerekiyor. Orası mı patlar, burası mı çatlar, beni yolda mı bırakır? Kusura bakma bu sorumluluk senin sorumluluğun. Rab de bizi aynı şekilde ne yapıyor değerli kardeşler? Uyarıyor hamdolsun. Evet.
Bir hatayı bir kere daha yapmışımdır yani.
Tabii.
Onun için Rabbin önünde bile dizi çökmüşümdür ama diyorum evet. O kadar kötü varlığım ki aynı hatayı yine de tekrarlayabiliyorum.
Ya.
Yani ben kendim bile yapıyorum.
Onun için o levhayı var yani o gösterge tablosundaki o işaret lambası. Bakın bunu şununla birleştirmeye çalışıyorum. Biz yanlış yaptığımızda suçluluk hissi yürekte doğuyor değil mi? Bu suçluluk hissi çok güçlü bir duygu. Bakın bu gösterge lambası gibi düşünün. O his, o suçluluk hissi aslında beni suçlu kılıyor, yanlış yapıyorsun diye söylüyor. Aynı bu gösterge tablosundaki işaret gibi değerli kardeşler beni uyarıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ruhsal kapsamda önemli olduğu için. Tanrı bizi asla ve asla suçlamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Niye? Vahiy kesimine bakarsak orada çok net bir şekilde isterseniz bakın 12. bölüm 10. ayete suçlayanın iblis olduğu bize açıklanıyor. Diyor ki orada onları yani kardeşlerimizi Tanrımızın önünde dikkat edin gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Demek ki Rab Tanrı bizi suçlamıyor ama bir şey yapıyor. Gösterge tablosundaki o lamba gibi ışık uyaran lamba gibi ne yapıyor? Bize o suçluluk duygusunun bizi kendimize getirip terbiye edilmemiz için bir uyarı niteliğinde izin veriyor. Suçlamıyor ama o duygunun içimizde oluşmasına izin veriyor ki gözlerimiz açılsın, yanlışlığımızı görelim, kendimize gelelim, kendimizi toparlayalım. Rab Tanrı'nın yapmak istediği tam budur değerli kardeşler. Suçlamıyor ama izin veriyor kendimize gelebilmek için. Suçlu duygusu onun için iyidir, bizleri Rab Tanrı yaratmış olduğu için. Ama kişi tövbe ettiğinde, bazen bunu da söylemek istiyorum. Kişi tövbe etmiş olmasına rağmen, dikkat edin, bir durum yaşıyor, yanlışlık içerisinde düşüyor, günaha düşüyor, Rabbin önüne gidiyor, bağışlama diliyor Rab'den. Rab ne yapıyor? Onu bağışlıyor mu? Bağışlıyor. Ama kişi o bağışı almış olmasına rağmen tekrar tekrar Rabbin önüne gidip o günah için bağışlamada diliyor. Bağışlama istiyor Tanrı'dan. Şimdi bakın, eğer Tanrı'nın önüne günahımız için gelip Rab beni bağışla diyorsak, Rab bizi bağışlıyor mu? Bağışlıyor. O zaman tekrar tekrar Rabbin önüne gelip de aynı günah için bağışlanmış olmana rağmen tekrar tekrar gelip de aynı günah için Rab'den bağışlama dilemek kutsal kitaba uyan bir davranış değil. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. O ayrı bir şey. Sen şimdi işlediğin günahı tekrar işliyorsan tabii ki geleceksin. Ama sen bağışlamayı almışsın, Rab teşekkür ederim diyorsun. Ondan sonra kendini iyi hissetmiyorsun, kalkıyorsun bir daha bağışlama diliyorsun. Tabii kalkıyorsun bir daha bağışlama diliyorsun. Bu kutsal kitaba uymayan bir davranış. Yeremia 31. bölüme baktığımız zaman bakın çok net bir şekilde kutsal kitap aracılığıyla bunun doğru olmadığı bize açıklanıyor. Yeremia peygamber, gözyaşı döken halkı için ağlayan peygamber olarak bilinen Yeremia peygamber 31. bölüm 34. ayette bakın ne diyor. 31 ayet 34. Aynen Dreisig, Führen Dreisig. 31-34. Ne diyor? Bir kardeş okuyabilir mi?
Bana ait olan bu tapınağı iğrenç kurtların kurtlarını yerleştirerek onu kirlettiler.
O değil mi? Doğru. Aynen Dreisig 31-34.
Aynen Dreisig.
34. Ya yanlış mı söyledim ben size? Kardeşler yapmayın. Ha?
31-34.
Bak ben o zaman ben yanlış yazdım. Yeremia 31. Evet. Ha, doğru değil mi? Ha, tabii ben son kısmını oku diyecektim. Yanlış söyledim. Tabii. Devam et oku. Tamam. Söyle ama daha devam ediyor. Suçlarını bağışlayacağım. Bakın. Bir şey var burada. Günahlarını artık anmayacağım. Rab bize bu güvenceyi veriyor. Günahlarını bağışlayacağım, bir daha anmayacağım. Rab onu sonsuza gömdü. İş bitti değerli kardeşler. Yeni bir günaha düştüğümüz zaman ya da aynı günaha düştüğümüz zaman tabii ki tövbe etmeye devam edeceğiz. Ama eğer Rab sana o bağışlamayı verdiyse tekrar tekrar aynı noktada şey gibi, hani bozuk plak takılıyor ya bazen. Aynı şeyi çalıyor. Bunu Rab bizden beklemiyor. Hamdolsun. Rab bir daha anmayacağım diyor. O açıdan biz günaha düştüğümüzde, suç içerisine düştüğümüzde çekinmeden Rabbin önüne gelmemiz, tövbe etmemiz gerekiyor. O Vahiy 12'deydi. Vahiy 12. bölümde. Şimdi size geçenlerde bir yerde okudum, çok hoşuma gitti. Buraya uyduğu için anlatmak istiyorum. Şimdi bir aile, iki çocuklu bir aile, annelerini babalarını ziyarete gidiyorlar. Ziyarete gittikten sonra büyük anne, büyük baba, ufaklığa bir oğlan bir kızları var çocuklarının. Ufaklığa, oğlana, erkek evlada bir tane sapan. Sapanı biliyorsunuz değil mi? Biz küçükken benim de sapanım vardı. Lastik böyle kuş avlardık onunla. Kuş avlardık, kuş avlamaya giderdik. Sapan diyoruz ona değil mi? Sapan hediye ediyor. büyük anne torununa, öyle söyleyeyim. Ve torun da ne yapıyor? Kendisine bir hedef tahtası yapıyor, bir tahta. Biliyorsunuz o yuvarlak, ortasına 12 yazıyor, bir nokta koyuyor. Dikiyor bahçenin bir tarafına, taşla böyle nişan alıyor. Nişan olaraktan tak onu vurmaya çalışıyor. Tamam mı? Ondan sonra işte orasından vuruyor, burasından vuruyor, şurasından vuruyor. Ondan sonra gidiyor arka bahçede. Hareketli. Tabii ki şimdi çocukluk maskaralık diyoruz ya. Büyük annenin ördekleri var. Ördekleri var. Gidiyor arka bahçede ördekleri görüyor. Kalkıyor ördeğe böyle nişan alıyor. Bir sallıyor tak ördeği vuruyor. Tamam mı? Ördeği vurunca ördek tık tık tık tık. Zavallı orada gidiyor. Ölüyor. Ördek ölüyor. Ördek ölünce çocuğun iki ayağı bir pabuca giriyor korku içerisinde. Gidiyor ördeği saklamaya, kamufle etmeye çalışıyor. Toprağa gömmeye çalışıyor. Ve onu yapmaya çalışırken bir bakıyor ki arkada ablası gelmiş onu seyrediyor. Bütün olup biteni ablası görüyor. Ondan sonra ama hiçbir şey söylemiyor. Ona da bir şey söylemiyor. Kimseye de bir şey söylemiyor. Daha sonra öğlen yemeği zamanında, işte öğlen yemeği yedikten sonra büyük anne diyor ki kızın adı Selma, oğlanın adı da Can. Tamam mı? Kızım Selma diyor torununa. Bugün diyor bulaşık yıkamaya bana yardımcı olur musun? Yardımcı ol bana diyor. Ondan sonra yardımcı ol deyince Selma diyor ki büyük anne diyor aslında bana bugün diyor Can söylemişti sana o yardımcı olacak diyor. Bana o şekilde söylemişti diyor. Daha sonra da eğiliyor Can'ın kulağına ördeği unutma ha diyor. Şimdi zavallı Can tabii ne yapsın? Yapacak hiçbir şey yok. Ablası gördü ya her şeyi. Ondan sonra ne yapıyor? Gidiyor zavallı anneannesine, büyük annesine şey yapıyor. Yardım ediyor bulaşık konusunda. Sonra akşam oluyor. Tabii akşam olmadan önce büyük babası diyor ki hadi gelin diyor birlikte balık tutmaya gidelim. Ondan sonra çocuklar tabii büyük heyecan. Hem Can hem Selma diyelim büyük bir heyecan yaşıyorlar. Ondan sonra ama büyük anne bu sefer şey yaptı ya atlattı ya. Şeyi bulaşığı bari diyor yemekte bana yardımcı olsun. Diyor ki herif diyor sen diyor al Can'ı git Selma bana yemekte yardımcı olsun. Yemek yapmada yardımcı olsun. Selma yine diyor ki büyük anne diyor gerçekten diyor Can diyor yemek konusunda da çok iyi. Tamam mı? O diyor sana diyor yardımcı olsun diyor. Ondan sonra eğilir yine kulağına ördeği sakın unutmayasın ha diyor. Ondan sonra zavallı artık dayanamıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık burasına gelmiş. En sonunda karar veriyor gideceğim diyor. Büyük anneye söyleyeceğim ya ben ördeği öldürdüm diye. Ve gidiyor. Büyük annesine ördeği vurup öldürdüğünü söylüyor. Ve büyük anne bakıyor gözlerine. Can diyor. Biliyorum diyor. Ben diyor üst katta pencerede her şeyi gördüm. Ve diyor, seni çok seviyorum ve seni çok bağışlıyorum diyor. Kucaklıyor, öpüyor onu. Ama arkasından güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, ben diyor sabırla bekliyordum. Daha ne kadar daha günaha köle kalacaksın. Ablanın, senin yaptığın ama ablanın onu bir silah olarak kullandığı o günaha daha ne kadar köle kalacaksın diye sabırla bekledim diyor. Seni ki bana gelesin ve itiraf edesin. Değerli kardeşler, aslında çok basit bir örnek ama güzel bir örnek. Bazen günahın kölesi olarak hayatımızı sürdürmeyi tercih ediyoruz. Aslında Rabbin bize beklentisi çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde Rabbin önüne gelip üzgünüm Rab, beni bağışla, beni affet. Bakın Davut, şöyle diyor 51. mezmur 17. ayette. 51-17. Tanrı'nın kurbanları kırılmış ruhtur. Ey Tanrı, kırılmış, ezilmiş yüreği hor görmezsin. Bakın size yürek doluyla bir şey söyleyeyim. Bizim Rabbimiz, bizim günaha düşeceğimizi çok iyi biliyor. Görüyor ve biliyor. Ama sabırla da bekliyor. Ona gidip suçumuzu itiraf etmek için. Onun için can gibi fazla günahın yüreğimizde zarar vermesine izin vermeyelim. Saklamayalım, kamufle etmeyelim, yürek doluyla gidelim cesaretle. Rabbini bağışla, üzgünüm, artık bunu ben yapmayacağım diye itiraf edelim. Ve size burada bu noktada sormak istiyorum. Neden hayatımızda tövbe bu kadar önemli? Hayatımızda neden tövbe bizim hayatımızda bu kadar önem taşıyor? Değerli kardeşler. Şimdi biz biliyorsunuz Rabbimizin kim olduğunu, bizler için neler yaptığını bizler tam olarak anladıktan sonra ne oluyor? Rab Tanrı aslında bize yeni bir bakış açısı veriyor. Yani biz eksikliğimizi gördüğümüzde daha iman etmeden önce eksikliğimizi görüyoruz. Kurtuluşun bizim için de geçerli olduğunu anlıyoruz. Gidiyoruz, tövbe ediyoruz ve iman ediyoruz. İman ettikten sonra ne oluyor? Rab Tanrı bize bambaşka bir görüş açısı, bakış açısı bize veriyor sevgili kardeşler. Ve baktığımız zaman biliyorsunuz Yuhanna'nın birinci mektubunun ilk bölümünü burada size açıklamaya, anlatmaya çalışırken tövbenin üzerinde çok geniş bir şekilde durmuştum hatırlarsınız. Ve iki sözden, Yunanca iki sözden söz etmiştim. Bunlardan bir tanesi metanoi sözüydü. Diğeri de homologeo sözüydü. Bu iki söze baktığımız zaman ikisi de ayrı sözlerdi. Meta sözüne baktığımız zaman sonra anlamına geliyordu. Noi sözüne baktığımız zaman kavramak, anlayışa kavuşmak anlamında. Yani metanoi demek anlayışa kavuştuktan, anlayışa eriştikten sonra demek. Biz ne zaman erişiyoruz? Günahlı olduğumuzu görüyoruz, yanlışlığımızı görüyoruz ve kurtuluşun bizim için de geçerli olduğunu anlıyoruz ve geri dönüp tövbe ediyoruz ve Rab bizi kurtarıyor ve Tanrı'nın çocuğu olmamızı sağlıyor. Ama bu bir kez yapılan bir şey demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tek bir kez yapılıyor. İman hayatında bir kez yapılan bir şey bu metanoi. Yani iman kararına geldiğimizde yapılan bir şey. Bir de her gün yapılan bir tövbe var. Günahlarınızı 1. Yuhanna mektubu 1.9'a. Günahlarınızı açıkça söylerseniz güvenilir olan Tanrı sizi her suçtan arındıracaktır diyor. Demek ki her gün günaha düşebiliyoruz ve her gün Rabbin önüne günahımızı getirmek zorundayız. İşte burada homo logeo sözü aynı şeyi söylemek demek. Logo logos'tan geliyor söylemek. Homo aynı demek. Homo logeo aynı şeyi söylemek anlamında. Demek ki ne işlediysem, ne yaptıysam yanlış onu Rabbin önüne getiriyorum. Diyorum ki Rab beni bağışla, yanlış yaptım. Şimdi biz iman ettikten sonra Rab bize yepyeni bir bakış açısını yüreğimize yerleştirdikten sonra ne oluyor? Hedef değişiyor mu? Değişiyor. Amaç değişiyor mu? Değişiyor. İstekler değişiyor mu? Değişiyor. Ben iman etmeden önce aldığım zevkler başkaydı. Başka başka şeylerden zevk alıyordum. Hedefim başkaydı. Amacım başkaydı. Ama iman ettikten sonra ne oldu? Hedef değişti, amaç değişti, istekler de değişti. Doğru mu Yusuf? Bambaşka şeylerden şimdi zevk almaya başlıyoruz. Doğru mu? Yalan söylemek sakızken şimdi ağzımda yalan yok. Değil mi? Yalan bize tat verirken şimdi tat vermiyor, acı veriyor. Aynı şekilde hedef, amaç ve arzular değişiyor. Demek ki tövbe etmeden önce gerçekleşen tövbenin sonucu tam bu sevgili kardeşler. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Benim burada asıl altını çizmek istediğim gerçek. Günaha düştükten sonra kendinizi üzgün hissetmiş olmanız tövbe değildir. Şimdi bak bunun altını önüne çizmek istiyorum. Günah işledikten sonra kendinizi üzgün hissediyorsanız ki bu olması lazım tabii ki. Ama gerçek anlamda tövbe olmayabilir. Kendinizi çok suçlu hissetmiş olsanız bile, üzgün hissetmiş olsanız bile. Çünkü tövbe pişmanlık değildir sevgili kardeşler. Yani tövbe pişmanlık değildir. Kişi pişman olabilir ama buna rağmen yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Örnek veriyorum, bilmiyorum burada bazen yeri geldiğinde söylediğimi bilmiyorum. Rut kitabını hiç okudunuz mu? Rut kitabını. Rut kitabında Naomi adında biri var. Ve o Naomi'nin iki tane gelini var. Bunlardan bir tanesi Orpa, öbürü kim? Rut. Şimdi değerli kardeşler, Orpa'ya baktığımızda, Rut'a baktığımız zaman her ikisinin de ağladığını, gözyaşı döktüğünü görüyoruz. Rut kitabını okursanız göreceksiniz onu. Ama diyor ki, Orpa gözyaşı dökmüş olmasına rağmen Yeruşalim'e geri dönmedi, putperestliğe geri döndü. Gözyaşı döktü mü? Döktü. Ama putperestliğe geri döndü. Demek ki her gözyaşı tövbe değil değerli kardeşler. Pişmanlık gerekiyor. Üzgün olmak önemlidir ama asıl önemli olan nedir? Yaptığından vazgeçmektir. Hani 28. bölüm Süleyman'ın özdeyişleri 28. bölümde yanılmıyorsam orada şu anda aklıma geldi. Herhalde 13. ayet bir bakabilir misiniz? 28-13'te olması lazım. Orada çok net bir şekilde, önemli bir şekilde vurgulanmakta değerli kardeşler. Günahlarını örten başarılı olmaz diyor değil mi? Kamufle eden başarılı olmaz. Ama ne diyor? İtiraf edip bırakan merhamet bulur. Doğru mu? Demek ki değerli kardeşler asıl önemli olan tabii ki pişmanlık önemlidir. Üzgün olmak önemlidir ama asıl önemli olan bırakmaktır. Bırakmak. Rab bizim bırakmamızı gittiğimiz istikametten ters geri bir şekilde dönmemizi istiyor. Evet. Rab Tanrı çocuklarıyla ilgilendiği zaman yakından önce ne yapıyor? Azarlıyor Rab bizi. Değil mi? Azarlıyor. O tablodaki sinyal gibi, ışık gibi bizi uyarıyor, azarlıyor ve sonra da ne yapıyor? Aklımız başına gelmesini sağlayarak bizi yola getiriyor. Tıpkı itaatsiz olan çocuklarını eğiten, terbiye eden anne babalar gibi değerli kardeşler. Onun için şu sözlerle destek buluyor kutsal kitapta. İbraniler 12. bölüm ayet 5 ve 6'da. İbraniler 12 bizim okurken aklıma getirdi Enver. Ben de o ayetleri burada kullanmak istiyorum. İbraniler 12, 5 ve 6 diyor ki oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. 12. bölümden farklı kesimi okumuştu değil mi? Çünkü diyor Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi bakın cezalandırır diyor. Ve vahiy kesimine baktığımız zaman, vahiy 3. bölüm 19. ayet, vahiy 3 ayet 19. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Bakın bunun altı çizilmesi gerekiyor. Kimi terbiye ediyor Rab Tanrı? Sevdiğini terbiye ediyor değerli kardeşler. Hani Türkçemizde güzel bir söz var. Dost acı söyler diye değil mi? Belki benim burada bazen kullandığım sözleri sizin hazmetmeniz kolay olmuyor. Doğru mu? Bazen öyle ifadeler kullanıyorum ki belki o kullandığım ifadeler bazen sizin yüreğinizi rahatsız ediyor olabilir. Sizi bazen üzüyor olabilir. Vahiy 3. bölüm 19. ayeti son söylediğim ayet. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim diyor. Ve benim burada söylediğim sözler size acı verebilir. Ama emin olun söylememdeki tek amaç, uyarı yapmamdaki tek amaç sizi sevmemden kaynaklanıyor. Emin olun. Sizi bozmak değil, sizi üzmek değil, sizi daha da aşağılara atmak değil, sizi ayağa kaldırmak, sizi teselli etmek, sizi gerçekten kucaklamak. Tek amacım, tek hedefim bu değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrımızın cezalandırması da aynı şekilde evladına zarar vermek değil, uyararak düzeltme özelliği taşıyor. Rabbimizin verdiği cezada. Uyarı da düzeltme amacını taşıyor. Sadece sizi daha iyi bir noktaya gelmeniz için gayret gösteriyor. Tıpkı bir sporcunun, bir koşucunun kendini geleceğe hazırladığı gibi. Rab da bizi hazırlıyor aslında. Diyor ya iman hayatı bir koşu gibi. Ama o koşu içerisinde birçok engeller var. Doğru mu? Ve Rab o engelleri aşmada bize yardımcı oluyor. Nasıl? Kutsal ruh aracılığıyla tabii ki, sözü aracılığıyla ama bizi yontarak, bizi uyararak, bize yanlışlarımızı söyleyerek, değerli kardeşler. Onun için eğer sevgi olmasaydı, eğer Rab bizi sevmiyor olsaydı, ne haliniz varsa görün derdi, sırtını dönerdi bize. Ama hamdolsun öyle demiyor. Sırtını dönmüyor bize. Bize sevgisini gösteriyor. Onun için değerli kardeşler, o bizim yola gelene kadar, yani terbiye olana kadar bizi ne yapıyor? Terbiye etmeye devam ediyor. Onun için bu üçüncü ayetteki sözler çok hoşuma gidiyor. Aslında bu üçüncü ayetteki ah ya Rab ne zamana dek sürecek bu sorusuna verilecek en güzel yanıt bu. Ah ya Rab ne zamana kadar sürecek bu? Terbiye edilmek. Ne zamana kadar sürecek bu uyarı? Ne zamana kadar sürecek bu? Tamam. Çok basit. Ne zamana kadar sürecek? Rab seni ne zamana kadar kafana sopayı vurmaya devam edecek? Seni terbiye etmeye devam edecek? Çok basit. Yola gelene kadar. Yola gelene dek değerli kardeşler. Sen doğru yola gelene dek Rab seni sabırla terbiye etmeye devam edecek. Seni tekrar o işi yapmakta olduğun işi tekrar yapabilecek duruma gelene kadar Rab seni terbiye etmeye devam edecek değerli kardeşler. Seni bina edene kadar, edene dek seni terbiye etmeye devam edecek. İşte böyle. Ne zamana kadar diye soruyor ya Davut kendi kendine 3. ayette. Ah ya Rab ne zamana kadar? Çok kolay. Adam olana kadar. Bu kadar basit. Ve burada Davut Tanrı'nın sırtını ona döndüğünü düşünüyor. Sanki Tanrı ona sırtını dönmüş gibi düşünüyor Davut. Ve ne yapıyor? Tekrar yüzünü kendisine çevirmesini söylüyor Tanrı'ya. Diyor ki ya Rab diyor, gel ya Rab diyor. Kurtar beni, yardım et diyor 4. ayette. Bakın gel ya Rab, kurtar beni, yardım et. Çünkü Rab Tanrı'nın acıyan bir Tanrı olduğunu, merhametli bir Tanrı olduğunu iyi biliyordu. Davut 34. bakın. Şimdi bakarsak eğer 34. bölüme. Çıkış 34. Çıkış 34. Ne diyor orada? Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Tanrı, Davut biliyordu Tanrı'nın merhametli olduğunu. Nereden biliyordu? İşte Tanrı yine kendi sözünden, Tanrı'nın sözünden, Rab Tanrı'nın gerçekten de engin, sevgisinin engin olduğunu, sadık bir Tanrı olduğunu biliyordu hamdolsun. Ve bakıyoruz 5. ayette Davut da merhamet diliyor. Canının kurtarmasını istiyor 5. ayette. Ölüler arasından kimsesini almaz. Şimdi burada ne açıklanıyor bize? Ölüler arasından kimse seni anmaz diyor. Bu neyi dile getiriyor? Mezar durumunu getiriyor değil mi? Ölülerden söz ettiğine göre demek ki burada mezarlıktaki durum bize açıklanıyor. Şimdi değerli kardeşler mezarı düşündüğümüz zaman bir ölü kalkıp da Rabbi yüceltmesi mümkün mü? Mümkün değil. Değil, doğru mu? Ölüler kalkıp da Rabbi yüceltemez. Kim yüceltebilir? Ancak diri olan, yaşayanlar yüceltebilir. Rabbim bize burada söylemek istediği şudur. Ben dirildim, yaşıyorum. Beni de yüceltebilecek olan kişiler ancak yaşayan, diri olan kişilerdir. İşte sizler. Ancak ölü değilsiniz, mezarda değilsiniz ama yaşayan kişilersiniz. O zaman Rabbi her gün, her durumda, her koşulda yüceltmemiz gerekiyor. Yüceltiyor muyuz? Onu kendimize sorabiliriz bir şekilde. Ama ben eminim ki zaman zaman da olsa maalesef daha çok isyan bayrağını çekiyoruz değil mi? Ve Rab'be yakarıyoruz değerli kardeşler. Onun için belki son bir düşünce olaraktan şunu da söyleyebilirim. Şimdi bir şeyi fark ettim. Bir önceki mezmura baktığımız zaman, 5. mezmura baktığımız zaman orada sabahtan söz ediyor. Yani sabah mezmuru olduğunu söyleyebiliriz. 5. mezmurda 3. ayette diyor ki sabah sesimi duyarsın ya Rab. Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim diyor. Ama 6. mezmura baktığımız zaman, 6. mezmurun 6. ayetine baktığımız zaman, Almancasında 7. ayet olarak geçiyor. Orada da diyor ki döşeğim su içinde, Bütün gece ağlamaktan. Demek ki 5. mezmur sabahleyin orada Tanrı Davut'u teselli ederken, Davut'a orada uyku ve esenlik sağlarken, 6. mezmura baktığımız zaman korkudan dolayı uykusunun kaçtığını görüyoruz. Görebiliyor musunuz farkı? Yani bir tarafta 5. mezmurda Tanrı teselli ediyor Davut'u, ona esenlik veriyor. Ama 6. mezmura baktığımız zaman orada korkudan dolayı Davut iki aya bir pabuca girmiş, uykusu kaçmış durumda görüyoruz. Onun için inliğe inliğe bittim diyor 6. ayette. İnliğe inliğe bittim. Demek ki uyku, o rahatlık, o esenlik neye dönüşüyor? Acıya dönüşüyor. Doğru mu? O 5. bölümde bir esenlik söz konusuyken 6. bölümde o esenliğin acıya dönüştüğünü görüyoruz. Ama sona geldiğimiz zaman değerli kardeşler bakın. Sona geldiğimiz zaman değerli kardeşler 8 ve 9. ayetlere bakabilir miyiz? Ve onunla bitireceğim. 8 ve 9. ayetler. Rab ağlayışımı işitti. Hamdolsun. Yalvarışımı duydu, duamı kabul etti. Rab Davut'un haykırışını duymuş muydu? Evet, duymuştu. Bu bize de bizim durumumuzu da açıklamıyor mu sevgili kardeşler? Hani bazen böyle dua ederiz bir konuda ve birdenbire anlatamayacağımız oranda bir sevinç, esenlik oluşur yüreğimizde. Yanıtı nasıl bir yanıt olduğunu anlamayız belki ama yüzümüz sevinçten parlar. Büyük bir esenlik hissederiz yüreğimizde. Dua ettiğimizde bir konu üzerinde sevgili kardeşler. Ve eminim ki Davut da burada aynı duyguları hissetti. Rab haykırışımı duydu derken demek ki Rab haykırışımızı duyuyor hamdolsun. Bizi bu teselli etsin. Rab bizim haykırışımızı duyuyor ve her durumda koşulda işitileceğimiz kesin değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için size şunu söylemek istiyorum değerli kardeşler. Ben eğer bir sıkıntı içerisindeysem sormam gereken soru şu olsun. Bundan nasıl kurtulabilirim ya Rab değil. Sorun içerisindeyken sormam gereken soru şu olmasın. Bundan ben nasıl kurtulabilirim Rab değil. Bundan ben ne öğrenebilirim? Ya Rab bu sıkıntı aracılığıyla ben ne öğrenebilirim? Sen bana ne öğretmek istiyorsun? Biz bu soruyu soralım. Ve son ayette diyor ki, bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak ve geri dönecekler birdenbire utanç içinde değerli kardeşler. Burada harika bir ilke var, ruhsal ilke var. Davut düşmanlarına karşı bir eylemde bulunmaktansa ne yapıyor? Aslında bir hareket, bir adım atması gerekirken ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Davasını Rabbin ellerine teslim ediyor. Görebiliyor musunuz? Davasını kendisi çözmeye çalışmıyor. Ama Rabbin ellerine teslim ediyor. Ve bu ihtiyaç neydi? Davut'taki ihtiyaç neydi? Düşmanların önünde haklı çıkarılmak. Düşmanların önünde haklı çıkarılmak. Şimdi bizler de hakarete uğruyor muyuz bazen? Yakınlarımız tarafından hakarete uğruyoruz, doğru mu? Sık sık. Ve suçlamalar, sıkıntılar, alaya alınmalar, aşağılamalar yer yuvarlarında yaşadığımız sürece devam edecek. İnsanlar bizi azarlayacak, bizi aşağılayacak, hatta yüzümüze bile tükürecekler inancımızdan dolayı. Hakarete uğrayacağız. Ama yapman gereken nedir? Davanı Davut gibi Rabbin eline teslim etmektir. Ölç almak değil. Davanı Rabbin eline teslim etmek. Hudson Taylor hakkında duydunuz mu hiç? Onun sözlerini okuyacağım ve noktalayacağım. Hudson Taylor. Hani Çin'de uzun yıllar misyonerlik etti bu kişi. Bakın ne diyor değerli kardeşler. İsa Mesih ihtiyaçlarını karşılayabilir mi diyor. Evet. Karşılamaktan daha fazlasını yapar diyor. Takip ettiğim yol, dikkat edin. Ne kadar karışık ve zor olursa olsun. Verdiğim hizmet. Ne kadar güç olursa olsun, ne kadar çaresiz olursam olayım ve ruhumun özlemi ne kadar derin olursa olsun, Rabbim İsa Mesih hepsini karşılayabilir. Hepsini. Hem de daha fazlasını. Yeter ki yanlışlığımızı görelim ve yüzümüzü ona çevirerek tövbe edelim sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi, Rab aramızdadır. Sözü aracılığıyla konuşuyor bize. Kısa bir şekilde eğelim yüreklerimizi, sonra belki İsmet bugün kapatsın toplantıyı duayla. Böyle bir 10 saniye, 15 saniye kalalım sessiz, yüreklerimize bakalım. Rab yüreklerimizin kapısını çalıyor sevgili kardeşler.